Ayrım 41.
Serbest fırka deneyimiyle biliyorlardı ki, ipleri daha fazla germek tehlikeli olabilir. Muhalefet meclisi terk ederse, iktidar onun her istediğini yapmaya mecbur olur diye bir kural yoktur. Bunun tam tersine sonuçlar ortaya çıkabilir. Durumu normalleştirmek istiyorlardı. Fakat kendi saflarından gelen sertlik taleplerini sebep göstererek, iktidardan bazı ödünler alabileceklerini düşünüyorlardı. 21 Temmuz seçimlerine il il yapılan itirazların ciddi şekilde izlenmesi, belirli kanunların değiştirilmesi, güvenceli bir seçim kanunu için çalışmaların hemen başlatılması bunlar arasındaydı. Peker hükümeti ise kendini muhalefete ödün vermekle görevli saymıyordu. Tam tersine haddini aşmış olarak gördüğü muhalefeti yola getirmek için tedbirler almayı düşünüyordu. Fakat tabii güven oyu görüşmelerini muhalefetsiz bir mecliste yapmak gene de tatsız bir işti. Bu usul tartışmasında inat edilmese de güven oyu görüşmeleri birkaç gün erteleniverse buna meydan verilmemiş olacaktı. Bu sadece kamuoyunda değil CHP içinde de yaygın bir görüştü. Bizim evde de bizim mahallede de herkes aynı görüşü taşıyordu. DP'lilerin isteği karşısında bizzat Peker çıksaydı da madem arkadaşlarımız birkaç günlük süre istiyor, yaptıkları öneriye ben de katılıyorum deseydi ve o öneri kabul edilseydi iktidarın bundan bir kaybı olur muydu? Tam tersine kamuoyunda büyük sempati kazanırdı. 1946'nın Ağustos ayındaki güven oyu görüşmeleriyle ortaya çıkan ve daha sonra da devam eden bu tartışma ileride bir anayasa düzenlemesinin nedeni olacaktı. 1961 anayasasıyla yapılan, 1982 anayasasına da geçen o ayrıntılı düzenleme şöyleydi. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından 2 gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra yapılır. Bu, başka bir örneği olan şu zaafımızı gösteriyor. Sorunlara sağduyuyla getirilebilecek çözümlere siyaset adamlarımızın akılları kolay kolay yatmıyor. Bazen yatsa bile o çözümler gelenekselleşmiyor. Onları yazılı kural haline getirmek gerekiyor. Birçok halde yazılı kuralların iç tüzüğe konulmasına da güven duyulamıyor. Çünkü iç tüzükler kolayca değiştirilebiliyor. Sonunda değiştirilmesi nispeten zor olan anayasal düzenlemelere gitmekten başka çare bulunamıyor. Bu yüzdendir ki Türkiye'de anayasa kısa olsun, her şeyi kapsamasın, ayrıntısız olsun. Dilekleri kulaklara hoş geliyor ama gerçekçi olmaktan çok uzak kalıyor. Muhalefetin meclisi terk etmesi gerginliğini erteleten bir etken Rus notasına verilecek cevabımız oldu. Türkiye Ağustos'ta verilen o notayı uzun ve ayrıntılı bir notayla Rus taleplerini reddederek cevaplayacaktı. Güven oylamasından 6 gün sonra 20 Ağustos'ta Başbakan Recep Peker İnönü'nün telkini üzerine Celal Bayar'ı makamına davet etti. Nota metnini gösterdi, görüşünü istedi. Bayar da bu konuda hükümetle görüş birliğinde olduklarını bildirdi. Cevap notasının Sovyetlere verilip gazetelere yansımasından sonra bunu kamuoyuna da açıkladı. Bu iç politikadaki tartışmaları bir süre durdurdu. İstanbul'un plajları. Geçen bölümde anlatmıştım. 1946 seçimi öncesinden itibaren ben İstanbul'daydım. Seçimle ve seçim sonrasıyla ilgili tüm gelişmeleri oradan izleyip anlamaya çalıştım. Bakırköy'de Bedri amcamın evinde bir süre kaldıktan sonra şöyle bir gelişme oldu. Bedri amcamlarla birlikte Florya plajı yakınındaki bir okula gittik, yerleştik. O zamanlar bir uygulama vardı. Yaz tatilinde kapanan okullardan deniz kıyısına yakın olanlarda öğretmenlerin kalması için bir düzenleme yapılırdı. Okulların sınıflarından ve odalarından müsait olanlar, başvuran öğretmenlere birer haftalık, 15'er günlük devreler için tahsis edilirdi. Onlar da aileleriyle gelir kalırlar, denize girerler, kısa bir süre içinde olsa bir tatil havası yaşarlardı. Okulda kendilerine ayrılan sınıfa veya odaya yatak yorgan getirmek, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak gelenlerin işiydi. Ama bunu severek yaparlardı. Çünkü o dönemin Türkiye'sinde fiyatları hayli yüksek olan az sayıda otelin dışında konaklayarak tatil yapmak için daha müsait yerler yoktu. Tatil köyünün kendisi bir yana, adı bile daha ortaya çıkmamıştı. Havuza girmek zaten yoktu. Çünkü halka açık havuz yoktu. Denize girmek, kıyı şehirlerinde oturanların veya benim gibi dışarıdan gelip o şehirlerdeki akrabalarında misafir kalanların günübirliğine yapabilecekleri bir işti. İstanbul'da kıyıya uzakta oturuyorsanız, elinizde mayo, havlu ve yiyecek çantalarıyla denize girilecek yerlere doğru uzun bir tren veya vapur yolculuğu yapacaktınız. Orada ya halka açık, kabinli plajlara girecektiniz veya giriş ve kabin parası vermek istemiyorsanız denize girip çıkabileceğiniz bir kıyı parçası bulacaktınız. Deniz sefanızı orada yapacaktınız. Bedri amcamın Bakırköy'deki evi Bakırköy kıyılarına uzak değildi. O zamanlar bugünkü sahil yolu yoktu. Şehrin denize bitişik yerinde bol ağaçlı bir park vardı. Onun kıyı tarafındaki kayalıklardan denize giriliyordu. Fakat suyu derindi. Oradan girmek için iyi yüzme bilmek gerekiyordu. Yalçın'la arkadaşları biliyorlardı. Hatta kayaların üstünden balıklama atlamayı bile beceriyorlardı. Ben bir Ankaralı olarak balıklama atlayıp kulaç atmak bir yana, yarım yamalak bir kurbağalamayı bile yeni öğrenmeye başlamıştım. O da İstanbul'a daha önceki bir gelişimizde olmuştu. Birkaç kere günübirliğine Florya plajına gitmiştik. Oranın sığ denizinde ayağımı basabildiğim derinliği aşmadan su üstünde biraz ilerleyebiliyordum. Ama işte o kadar. Amcamlarla Florya yakınındaki okula gidişimize çok sevindim. Florya'nın denizi benim denizimdi. Bakırköy'de yapamadığımı orada yapabilecektim. Bakırköy'den Florya'ya gidişimiz trenle oldu. Bakırköy ile Florya arası şimdi çok yakın gibi görünür ama Bakırköy'den Florya'ya gitmek için de trenden daha müsait taşıt aracı yoktu. Amcamlarla gittiğimiz okul Florya tren istasyonuna 15-20 dakika uzaklıktaydı. Şenlikköy denilen yerde denize yukarıdan bakan bir tepedeydi. Bahçesinde her tarafı gölge veren çok büyük bir ağaç vardı. Okulun içindeki sınıf ve odaların zemini tahtaydı. Bize iki oda ayrılmıştı. Birinde amcamla yengem, ötekinde biz çocuklar kalacaktık. Yengem nasıl getirttiğini hatırlamıyorum, odalara yer yatakları serdirmişti. Bavullarımızı açıp yerimize yerleştik. Başka sınıf ve odalarda başka öğretmen aileleri de vardı. Yemek işini galiba hep birlikte çalışıp ortaklaşa hallediyorlardı. Herkesin yediği yemek aynıydı. Sabahları erkenden amcamın ve yengemin yönetiminde yokuş aşağı yürüyüp Florya plajına gidiyorduk, öğleye dönüyorduk. Öğleden sonra zorunlu istirahat saatimiz vardı. Genellikle kitap okuyorduk. Akşam üstüne doğru gene plaja gidiyorduk. Benim kurbağalamam giderek gelişiyordu. Florya Atatürk'ten beri sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin en ünlü plajıydı. Hatta İstanbul'da oturmayanların aklına plaj denilince Florya'dan başkası gelmezdi. Atatürk'ün orada köşkü vardı. Ülküyle beraber çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştı. Aslında İstanbul'da daha birçok plaj vardı. Hepsinden denize girilebilirdi. Ben daha sonra Anadolu tarafındakileri de tanıyacaktım. Fenerbahçe, Moda, Suadiye, Maltepe, Süreyya, Küçüksu, Salacak. Ama şimdi çoğu tarihe karıştı. İstanbul'da ve civarında denize girilebilecek yer olarak adalardaki birkaç plajla Karadeniz'deki Kilyos ve Şile kaldı. Tramvay gezginciliği. Bedri amcamların Florya tatilindeki denizli günlerimden sonra Münir amcamların denizden iyice uzak evine geçtim. Onlar Şişli'deki bugünkü Şişli Camii'nin bulunduğu yere yakın oturuyorlardı. O cami o zaman daha yapılmamıştı. Şişli'nin merkezi oradaki tramvay durağıydı. Amcamların evi tramvay durağından Taksim'e doğru giden Abide-i Hürriyet Caddesi'nin üzerinde 3 katlı ahşap bir evin 2. katıydı. Münir amcamla Nebahat yengemin oğlu Onur benden hayli küçüktü. Ev dışındaki gezmelerimi yalnız yapmak durumundaydım. Bunu bir programa bağlamayı düşündüm. Fırsat bu fırsat İstanbul'u tanımalıydım. Bunu karada tramvayla, denizde de vapurla yapabilirdim. Bu düşüncemi amcamla yengem teşvik etti. Tramvay biletlerinin arkasında seferlerin yapıldığı hatları gösteren bir kroki vardı. Ona bakarak ayrıntılı bir plan yaptım. Mesela bir gün Şişli'den tramvaya binecektim, yoldaki durakların bazısında inip biraz dolaşacaktım. Semtleri tanıyacaktım. Bir sonraki tramvaya binip aynı hattın sonuna kadar gidecektim. Dönüşte de giderken inmediğim bir başka durakta inecektim. Ertesi günlerde aynı şeyi öteki hatlarda yapacaktım. Mesela Harbiye'den Fatih'e, Taksim'den Beyazıt'a giden hatlarda. Tramvay şehrin temel taşıt aracıydı. İkinci mevkide öğrenci biletiyle gitmek ucuzdu. Sanırım 3 kuruştu. Ayrıca eğlenceliydi. Tramvaya hareket halindeyken inip binme usulünü öğrenmiştim. Binerken tramvayın arka kapısının yanında hızına uygun bir şekilde bir süre koşacaktınız. Kapının yanında tutunacak demirler vardı. Onlara koşmaya devam ederken tutunacaktınız. Ondan sonra kendinizi yukarı çekip içeriye atlayacaktınız. İnişte aşağıya atlarken kendinizi geriye doğru sırt üstü yatar gibi bırakacaktınız. Tramvay hızının etkisini ancak bu şekilde dengeleyebilirdiniz. Yoksa o hız sizi öne doğru iter, yere yüzüstü kapaklanmanıza neden olabilirdi. Kendinizi geriye doğru sırt üstü yatar gibi bırakma haliniz, ayaklarınız yere değerken kendiliğinden düzelirdi. Yani yeniden yere dik duruma geçerdiniz. Ancak öne doğru itilmeniz gene de biraz devam ederdi. Bundan kurtulmak için yapacağınız şey de iniş anından itibaren tramvayın hızına yakın bir hızla bir süre koşmaktı. Birdenbire durmaya çalışırsanız tökezleyebilirdiniz. İstanbul tramvaylarının hızına yakın hızda koşmak zor değildi. Sonradan Avrupa'nın öteki ülkelerindeki tramvayları görünce ben de anlayacaktım. Herhalde en yavaş gidenleri bizimkilerdi. Güçleri o kadardı. Ayrıca tramvayların şoförü sayılan batmanlar, hattın üstünden geçmek isteyen yayalara karşı hoşgörülüydüler. Onları görünce üstlerine gitmezlerdi. Yavaşlarlar, korna yerine geçen çın çın sesiyle geldiklerini haber verirlerdi. İçerideki biletçiler de tramvaya arka kapıdan binip bir sonraki durağa, biletsiz ulaşmak isteyen kısa mesafe yolcularına karşı hoşgörülüydü. Onları gidecekleri durak sayısını artırmadıkça görmezlikten gelebilirlerdi. Kırmızı renkli birinci mevki tramvaylara sadece hali vakti iyi olanlar binerdi. Yeşil renkli ikinci mevki tramvayların yolcuları toplumun her kesiminden insanlardı. İçeride oturacak yer azdı. Tramvay boş olursa ben de otururdum ama büyükler ayakta kalırsa hemen kalkıp yer verirdim. Çocukların, gençlerin çoğu öyle yapardı. Zaten yapmayan olursa oturan yaşlılardan, "Oğlum bak, teyzen veya amcan ayakta kalmış," diye uyarılar gelirdi. Tramvayda herkes birbirinin oğlu, kızı veya amcası, teyzesi ya da abisi, ablası, kardeşi sayılırdı. Uzun yollarda yan yana oturanlar veya duranlar arasında "Nerede oturuyorsun?"dan başlayıp ortak tanıdık arayışlarıyla devam eden sohbetler oluşurdu. Tabii tramvayın kalabalık olduğu saatlerde itiş kakışlar da olurdu. Gene "oğlum, kardeşim, amca, teyze" hitabını içeren ama ses tonu hayli yüksek olan azarlamalar da işitilirdi. "Oğlum, kendine gelsene, ayağıma bastın. Sen de biraz ilerleyiver be teyze, burası taksi değil, herkes binecek." Tramvayla gezi planımı bütün bunları izleyip bazı sohbetlere katılarak ve İstanbul'un Avrupa yakasının tramvay hatlarındaki her yerini görerek başarıyla tamamladım. Şişli, Kurtuluş, Osmanbey, Nişantaşı, Harbiye, Taksim, Tünel, Karaköy, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet, Beyazıt, Aksaray, Fatih. Hepsini o zaman iyice öğrenmiştim. Günlük gezime çıkmadan önce gideceğim yerde neleri görmem gerektiğini Nebahat yengeme sorardım. Mesela Beyazıt'a gideceksem saymaya başlardı. Orada üniversite var. Eskiden Harbiye Nezareti'nin, Savaş Bakanlığı'nın binasıymış. Süslü bir kapısı var. Daha aşağıda Sahaflar Çarşısı var. Sonra Kapalı Çarşı'nın üst girişi var. Gittiğimde saydığı yerleri büyük dikkatle dolaşırdım. Çünkü akşama o da bana "anlat bakayım neleri gördün?" diye sorardı. Bağdat Caddesi'ndeki ev. Tramvay gezilerinden sonra vapur gezilerim başladı. Vapur biletlerinin arkasında da kroki vardı. Köprüden Kavaklara kadarki hatlarda aynı metodu uyguladım. Vapur gezilerindeki güçlüğüm, vapurların belirli iskelelere uğrayışının hayli seyrek olmasıydı. Bazı iskelelerde inip daha sonraki vapuru beklemek için saatler geçmesi gerekiyordu. Eğer orada gezip görecek fazla bir yer yoksa insan sıkılabilirdi. Yengem bunu hatırlatarak bir vapur tarifesi buldu, getirdi. Onun üzerinde biraz çalıştık. Vapurların varış kalkış saatlerine göre bir iskelede inip öteki iskeleye yürüyerek gitmek, oradan başka vapura binmek gibi vakit kazandırıcı yöntemlerle Boğaziçi'nin büyük bir kısmını kapsayan bir program hazırladık, onu uyguladım. Ayrıca köprüden kalkıp Eyüp'ten Sütlüce'ye kadar çeşitli iskelelere uğrayan Haliç seferlerinde de aynı şeyi yaptım. Böylece İstanbul'u tanıma yolunda önemli bir mesafe almış oldum. Tabii bu sonuç 1946'nın İstanbul'u açısından önemliydi. İstanbul daha sonraki 10 yıllarda hem olumlu hem olumsuz anlamda o kadar çok değişti, betonlaştı ve kalabalıklaştı ki benim tanıdığım yanlarının büyük bir kısmı artık yok. Yeni yanlarını öğrenip tanımak için yeni yeni programlar yapmak gerekiyor. Sonra amcamlarla birlikte semt değiştirdik. Sadece semt değil, kıtada, Avrupa'dan Asya'ya geçtik. Nebahat yengemin annesinin Kadıköy tarafında, Fener yolunda, Bağdat Caddesi üzerinde katlı bahçe içinde büyükçe bir ahşap evi vardı. Annesi orada yengemin üçü erkek, biri kız, dört kardeşiyle bir arada oturuyordu. Ev denize yakındı. Amcamlar orada yaz tatili yaparlardı. Beni de götürdüler. Ama evin yaz tatili misafirlerinin sayısı bizimle bitmedi. Kısa bir süre sonra Ankara'dan annem ve kardeşlerim de geldi. Yengemin annesi onları da davet etmişti. Ev büyüktü, odaları fazlaydı ama o kadar kişiyi yatıracak karyolası yoktu. Ama bu dert değildi. O zamanın adeti öyleydi. Her evin yüklüğünde yatıya kalacak çok sayıda misafire göre çok sayıda yer yatağı bulunurdu. Orada da 2 hafta kadar kaldık. Yengemin ailesi Rumeli'den, Yanya'dan 1913'te Balkan Savaşı sonunda göç etmişti. Türkiye'den göç eden bir Rum'un evine yerleştirilmişlerdi. Gelenlerin büyükleri öldükten sonra evin idaresi yengemin annesiyle kardeşlerine kalmıştı. Birbirleriyle tam dayanışma içinde bir aileydiler. Bize karşı da çok konukseverdiler. Şimdi yerine birkaç apartman dikilmiş olan o evi ve bahçesini hatırlamak bana bir masal gibi geliyor. Eski ve yüksek ağaçların en sıcak günlerde bile serin tuttuğu bir bahçe, bir kuyudan su çekmek için kolunu kaldırıp basması bazen bana düşen bir tulumba, üzerinde ağaçlardan koparılmış meyveleri hiç eksik olmayan büyük bir tahta masa, girip çıkıldıkça gıcırdayan demirden bir bahçe kapısı ve Nebahat yenge, kız kardeşi Fahire abla, erkek kardeşleri İbrahim abi, Vasıf abi ve Ertekin. Hepsi güler yüzlü, hal hatır sormasını bilir, yardımsever. O bahçeden 500-600 metre ötedeki denize yürüyerek giderdik. Dalyan denilen yerden girerdik. Oranın denizi de sığdı. Benim kurbağalamamı güven içinde ilerletmeme müsaitti. Bugün hızlı otomobillerin birbirleriyle yarış ettiği, bazen de insan çiğnediği Bağdat Caddesi o zamanlar çok sessizdi. Bu sessizlik zaman zaman tramvayların çınçınlarıyla seslenirdi. Kadıköy yakası tramvayları Avrupa yakasındaki benim gezgincisi olduğum tramvaylardan farklıydı. Kırmızı, yeşil, sarı renkleri ötekilerden daha canlıydı. Yapıları da daha derli topluydu. Kadıköy'den Caddebostan ve Moda hatlarında sefer yaparlardı. Onlarla da birkaç kere etrafı tanıma yolculuğu yaptım. Caddenin iki tarafındaki evlerin çoğu yengemin annesinin evine benzerdi. Bazılarını komşuluk ilişkileri içinde görmüştüm. Hepsinin bahçesinde yüksek ağaçlar ve birer tulumba vardı. Ankara, Öymen kardeş ve Fevziye Hanım. Ankara'ya okulların açılmasından bir süre önce döndük. Babam o arada Güneydoğu'daki parti müfettişliği görevine başlamıştı. Diyarbakır, Siirt, Urfa, Mardin dolaşıyordu. Bizi annem idare ediyordu. Ben de artık lise öğrencisi olarak o idare işine en azından Örsan'la Gülden'in idaresine katkıda bulunmaya çalışıyordum. İlkokulda edindiğim dergi çıkarma merakını onlara da aşılamıştım. Büyük kağıtları dergi biçiminde katlayıp arkasından iğneyle tutturarak hepimizin katıldığı bir derginin yayınını başlatmıştık. Adını Öymen kardeş koymuştuk. Tabii tirajı bir adetten ibaretti. Elle yazılıyor ve çiziliyordu. Kapak resmini ve karikatürlerini Örsan çiziyordu. Çok da iyi çiziyordu. O da artık ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. Okuldaki resim dersinde de başarılıydı. Son sayfada bir de mizahi resimli roman başlatmıştı. Gülden 1. sınıftaydı. O da çiçek resimleri çizer, sayfaları süslerdi. Ayrıca bahçemiz başlığıyla bir köşe yazısı yazıp bahçedeki gelişmelerin haberlerini verirdi. Hangi ağaç büyümüş, hangisi meyve vermeye başlamış anlatırdı. Bana derginin yöneticiliğini yapıp bir iki yazı yazma görevi kalırdı. Dergi bir adetlik baskısıyla satışa müsait değildi ama bundan bir gelir elde etmenin yolunu bulmuştuk. Öymen kardeş başlığının altına fiyat olarak okuması 5 kuruş diye yazmıştık. Annemle babam zorunlu abonelerimizdi. Hem beşer kuruşları veriyorlar, hem de bizim çocuklar ne yazıp çizmiş diye merak edip bakıyorlar, okuyorlardı. Eve gelen akrabalar, misafirler arasında da bazen, tabii annemin teşvikiyle, gönüllü okurlarımız çıkardı. Biz bir şey söylemezdik ama başlığın altındaki okuması 5 kuruş yazısını görürlerse ödeme de yaparlardı. Derginin satış işlerini yürütmek Gülden'in göreviydi. 5 kuruş verenlerden parayı alırdı. Bazen 10 kuruş vermek isteyen çıkardı, onu kabul etmezdi. 10 kuruş bütünse anneme babama bozdurur, 5 kuruşu iade ederdi. Öymen kardeş dergisinin sayılarından birkaçını Gülden uzun süre saklamıştı. Sonra bir taşınma sırasında kaybetmiş. Yoksa burada tıpkı basımını vermek isterdim. Övünmek gibi olmasın ama yaşlarımıza göre iyi bir kadronun ortak çalışmasını yansıtıyordu. Dergicilik, gazetecilik alanında daha geniş bir okur kitlesine hitap etme fırsatını Duvar Gazetesi yayıncılığı yaparak buldum. Bunu anlatmadan önce Fevziye Hanım'ı anlatmam gerekir. Fevziye Hanım lise sınıflarındaki edebiyat öğretmenimizdi. Ona öğrenci abartmasıyla sıfırcı Fevziye denilirdi. Resmi adı ise Fevziye Abdullah Tansel'di. Ondan çok şey öğrendim. O arada aruz veznini de. Aruz vezni şimdi alay konusu oldu. Bu kitabın yazılışı sırasında Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Okullarda divan edebiyatına ve aruz veznine yer verilmeyecekti. Haber gazetelere failatün failatün devri bitiyor diye yansıdı. Aslında o devir haberin yayınlandığı sırada da çoktan bitmişti. Aruz liselerin programında kalsa bile fiilen öğretilmiyor veya öğretilmek istense bile öğrenilmiyordu. Divan şiiri hakkındaki bilgiler de genel bir çerçeve içinde kalıyordu. Benim lisede okuduğum sıralarda durum biraz farklıydı. Bunları öğrenmemiz, bilmemiz gerekirdi. Gerçi bu gereği öğretmenlerin de, öğrencilerin de büyük kısmı biraz yasak savma gibi yerine getirirdi. Ama bizim sınıftaki uygulama öyle değildi. Divan şiiri gibi aruz veznini de ciddiye almak zorundaydık. Bunu yapmazsak Fevziye Hanım'ın sıfırlarından nasibimizi alırdık. Fevziye Abdullah Tansel İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde okumuştu. Fuat Köprülü'nün öğrencilerindendi. Onun gibi muhafazakar anlayıştaydı. Eski şiirlere ve sözcüklere bağlılığı vardı. Divan edebiyatını, Servet-i Fünun edebiyatını çok iyi bilirdi. Aruz veznini de hem çok iyi bilir hem de bence çok iyi öğretirdi. Bana onu öğretmekle kalmamış, sevdirmişti de. Aruz'da şiir denemeleri yapmaya bile başlamıştım. Örnek aldığım şair Yahya Kemal'di. Fevziye Hanım şiirde ahenke değer verirdi. Aruz'u önemsemesi ondandı. Ama nesirde, düz yazıda ilk aradığı şey mantıktı. En kızdığı şey haşivdi. Yani boş laf veya gereksiz yere tekrar edilmiş laf. Metinden çıkarılırsa metin hiçbir anlam kaybına uğramıyor. Öyleyse niçin kullanalım onu? Düz yazı için öğrettiği kurallardan biri buydu. Haşivi uzun bir metnin içinde yer alan belirli paragraflar cümlelerde oluşturabilirdi. Bir cümlenin içindeki eş anlamlı kelimeler veya kelimenin içindeki hecelerde.